Ayrım 21.
Marx'ın teorisinde insana yer yoktu. İnsan yerine üretim sürecindeki konum açısından proletarya toplumsal özne kılındı. Proletarya bilimsel bilgiden yoksun olduğundan bunu bilen parti onun yerini alabilirdi ve aldı. Partinin genel sekreteri de gerçekliği temsil eden tek kişi haline gelebildi. Marksizm totalitarizmin bir çeşididir. Sen kendi ifadenle bir miktar şematikleşme tehlikesini göze alarak yaptığın özetleme ile Marx'ın tarih anlayışının nedenli şematik olduğunu kanıtlamışsın. Bunun nasıl bir kanıtlama yöntemi olduğu bir yana, benim de burada özetlemeye çalıştıkça tahrif etmeyi göze almak zorunda olduğum ama ben seni niye tahrif edeyim ki? Olsa olsa yanlış anlamışımdır ya da anlamamışımdır. Bu tür argümanlarından çıkarabildiğim sonuçlar şunlar. Üretici güçler teorisinin Avrupa merkezli bir tarih anlayışından kaynaklandığını ileri sürüyorsun. Üretici güçlerin objektif biçimde gelişmesinin söz konusu olmadığını, bunun ekolojik krizi yok saydığını, kullanım değerinin hiçbir önemi olmadığı varsayımı üzerine kurulu, değer teorisinin yanlışlığının ortaya çıktığını söylüyorsun. Bugün devlet tartışmasında Bakunin'in Marx'a yönelttiği eleştirilerinde haklı çıktığını kaydediyorsun. Sonuç olarak Marx'ın diğer aydınlanma dönemi öğretilerinde olduğu üzere insanlığın önüne varılacak nihai bir hedef koymaya çalıştığını, bunu da üretici güçler olarak tanımladığını belirtiyorsun. Buna bağlı olarak 1917'den bu yana yapılanların aslında geri kalmış ülkelerdeki sanayi devrimleri olduğunu iddia ediyorsun. Şimdi asıl olarak radikal bir kapitalizm eleştirisine, radikal bir batı medeniyeti eleştirisine ihtiyaç olduğunu savunuyorsun. Sosyalizmi de elbette savunuyorsun. Politikanın ütopyası olarak. Eleştirmeden önce seni biraz taciz edebilir miyim? Sanırım uzun yıllar batı toplumuyla iç içe yaşaman seni oldukça muhafazakar yapmış kimliğini koruma içgüdüsüyle. Avrupa'da yaşayan elma dağlıların orada küçük bir elma dağı yaratması gibi sen de kendi içine kapanmışsın. Argümanlarını belirleyen, sezdiğim kadarıyla tek dişi kalmış batı medeniyeti canavarı karşısında muhafaza ettiğin oryantalizm mantığı. Marx'ı da oryantal bir aydın kıvraklığıyla eleştirmişsin. Bizim Marx bildiğim kadarıyla kendini tenkitten münezzeh kılmak istemezdi. Elbette eleştireceksin. Mesele bu değil. Marx'ın teorisinde iç hatalar, eksikler yok muydu? Tamamlanmış bir teori miydi Marksizm? Bana göre de olumlu yanıt vermek saçma. Söz gelimi, metayı kapitalizmin bir hücresi olarak niteleyen Marx, aynı yöntemi bir bütün olarak toplumu incelerken, toplumun hücresi bireyi de birey olarak inceleme yaklaşımında neden uygulamadı? Felsefesi ve sosyolojisi olan Marksizmin psikolojisi neden eksik? İnsanı kale almadığından değil elbet. Teorideki eksikliğinden ve sanırım ne varsa insana dair kabulümdür, deyişiyle yetinmesinden. Ama bu da bir şey. Sanırım sence mesele bu değil. Oysa tartışma konularına kalınan noktadan devam etmek yerine bunları gelinen noktada yeniden üretmek lazım. Marksizm böyle tartışılabilir. Gelinen nokta, bugüne dek geliştirilen, eleştirilen, görüşlerin ve uygulamaların belirleyici gücü, üretken birikimi. Ama sanırım sence mesele bu da değil. Mesele şunu diyebilmiş olman. Marx'ı objektivizme iten ve bu anlamda yanılmasına neden olan şey, gelecek hakkında bazı tasarımlarda, öndeğilerde bulunabilmek için geleceğin önceden belirlenmiş olması gerektiğine inanmasıydı. Sonuçta bu yanlış anlama veya daha doğru deyişle, Marx'ın geliştirdiği tarih felsefesi, teorisinin teknokratik yorumunu da olanaklı kıldı. Marksizm bu değil, yapma Taner. Sen Marksizmi öldürürsün, sen düşmanı güldürürsün. Oysa Marx'ın geliştirdiği tarih felsefesini teknokratlar gibi senin de yanlış anlaman, bu teoriyi senin de teknokratik yoruma tabi tutmanı ve bunu haliyle teknokratların tersine reddetmeni olanaklı kılmış. Teknokratların ve senin algılama düzeyindeki bir Marksizmi haliyle Marksizmin yerine koymuş oluyorsun. İşte bütün mesele bunu yapmış olman. Marx'ın geliştirdiği tarih felsefesi yanlış anlaşıldığı ölçüde, teorisinin teknokratik yorumunu olanaklı kılar. Doğrudur. Yaşanılanların kanıtladığı da işte budur. Marx'ın geliştirdiği tarih felsefesinin teknokratik yorumlanmasına ve bu şekilde uygulanmasına karşı çıkmanın anlamı ve önemi var. Çünkü bu yorum ve uygulamanın ürünü olan bir sosyalizm bitti. Sosyalizmin bu yorumla geliştirilen bir tarihsel dönemi sona erdi. Ama kanıt olarak bu yorumları ve sonuçları gösterip yumruğu Marksizmin gözüne çaktığını sanmanın pek anlamı ve önemi yok. Gölge boksu yapmış olmaktan öte. Marx'ın gelecek hakkında bazı tasarımlarda önde ileride bulunabilmek için geleceğin önceden belirlenmiş olması gerektiğine inandığını ileri sürüyorsun. Bu anlamda yanıldı ve bu yanılgısı onu objektivizme itti diyorsun. İnanmak, Marx'ın neye inandığını dahi biliyorsun. O halde Marx geleceği mi biliyordu yoksa geleceğin istediği gibi olabileceğine mi inanıyordu? Bilmek, istemek, inanmak. Marx geleceği değil, yaşadığı günü biliyordu, kapitalizmi çok iyi biliyordu. Marx kapitalizmi istemiyordu, komünizmi istiyordu. Marx bize bugünü bilmeyi ve yarını istemeyi öğretti. Bugünkü kötüyü bilince eleştirebilir ve reddedebilirsin. Yarınki iyiyi isteyince tasarlayabilirsin. Bilincini ve vicdanını aynı potada birleştirebilirsin. Marksizm bugünü bilmek, yarını istemek değil mi? Yoksa Marksizm senin ifade ettiğin gibi ve Popper'ın filan çürüttüğü gibi bir tarih projesi mi? Yoksa bizim istediğimiz bir toplum projesi mi? Sen tarih projesidir dediğin için tarih projesindeki, felsefesindeki pozitivizmin nasıl ortaya çıktığını anlatabiliyorsun. Marx'ta iş kavramı ile tanımlanan insan öne çıktı. Bu doğru ve anlamlı çaba asıl sorunu yaratan kaynak oldu. Çünkü Marx'ın teorisinde iş kavramına, çalışma kavramına yüklediği merkezi rol, onun düşünce sistemindeki objektivizmin, tarih felsefesindeki pozitivizmin ortaya çıkış nedenidir. Sen de bilirsin, bu söylediklerine teknokratların yorumu ya da Marksizmin ekonomist yorumu denir. Sen de bilirsin, bazı solcular tarafından sivil toplumcu diye nitelenirsin. Tuhaftır, benzer şekilde nitelenen Murat Belge dahi, Sosyalizm Türkiye ve Gelecek kitabının özellikle 157. ve 160. sayfaları arasında Marksizmin ekonomist yorumuna ya da senin benimsediğin Marksizm yorumuna dair başlattığım bu tartışmayı çok önce bitirmişti. Yorumunun eleştirisini Belge'nin şu sözlerinde mutlaka sen de okumuşsundur. Bilimsel sosyalizm ile ekonomi arasındaki ilişki zorunlu değil, bir anlamda rastlantısal bir ilişkidir. Sosyalizmin bilimsel olması gerektiğine inanmak, ille de ekonomizmi öne çıkarmayı gerektirmezdi. Rastlantı biraz da bilimsel sosyalizmin düşüncesinin yeni şekillendiği günlerde ekonominin en olgunlaşmış bilim görüntüsüne sahip olmasına bağlıydı. Tabii bunu çok fazla abartmamak gerekir. Başka nedenler de söz konusuydu mutlaka. Bu nedenlerden biri de doğrudan doğruya Marx'ın çalışmalarıdır. Marx'ın en anıtsal çalışması göze çarpar biçimde ekonomiyle ilgiliydi. Gene kendisinin üst yapı olarak ayırdığı son derece geniş alan üzerine çalışmaları ise görece çok daha azdı. Marx Fransa'da sınıf mücadeleleri, 18 Brumaire ve benzeri üstüne bildiğimiz metinleri yazmamış olsaydı, onun da bir ekonomist olduğunu düşünmekte daha haklı olabilirdik. Ama bunları yazdığı ve yukarıda değindiğim, karşılıklı belirlemelerle biçimlenen toplumsal bütün üzerine teorik politik analizin en parlak örneklerini verdi. Demek ki sorun ekonomist bir eğilim değil, bir insan ömrüne sığabilecek çalışmanın hacmi sorunudur. Marx da bu kadarına vakit bulabilmişti. Sanatçılar arasında ölümünden sonra ün kazanmışlara çok rastlanır. Marx ölümünden sonra yaşarken görmediği biçimde bir politik otorite oldu. Bilimsel sosyalizmin sınırları da oldukça yakın zamanlara kadar Marx'ın yazdıklarıyla özdeş tutuldu diyebiliriz. Marx'ta ve Engels'te yeterli bir üst yapı teorisi, özellikle bir politika teorisi bulunmadığı söylenmiştir ve bu doğrudur. Ama böyle bir eksiklik varsa bunun asıl sorumlusu Marx değil, onu izleyen Marksistlerdir. Sen Marx'ı izlemeye gerek duymadığın için artık bu senin meselen değil. Ben Marx'ı izlemeye devam ediyorum. Marx'tan yaptığın bütün alıntıların tersi anlamına gelen başka alıntılarında pekala yapılabileceğini söylüyorsun. Alıntı savaşı lüzumsuz diyorsun. Katılıyorum. Ama sen de nihayet kanıtlarını işine gelen alıntılarla sergilemişsin. Söz gelimi Marksizm denilince ilk akla gelmesi gereken kavramlardan biri olan praksisi ise yalnızca bir kez kullanmışsın. Ama böyle yapınca bu değerlendirmelerinde en büyük avantajın aynı zamanda en büyük handikapın olmuş. Somut hayatın içinden değil, yaşanan tarihin üstünden konuşmaya çalışmışsın. Marifet bu iki dili birden konuşabilmekte. Birini diğerine simültane tercüme edebilmekte. Yeni bir Marx olma iddiasında değilsen, ki günümüzde bu iddianın gerçekleşmesi artık imkansız ve zaten gereksiz, gerisi boş laf. Çünkü Marksizm praksistir. Peki alıntı savaşını boş verelim. Senin Marx'ın, alıntıladığın Marx olsun. Ama şu gerçeği değiştiremiyorsun. Senin Marx'ın, Marksizmin ekonomist versiyonu. Senin savunduğunda ekonomist Marksizmin anti-ekonomist versiyonu. Ama sen bunun Marksizmin reddiyesi olmasını talep ediyorsun. Ekonomist versiyon ile anti-ekonomist versiyonlar aslında ters görünümlü özdeş mantık ile tanımlanabiliyor. Hepsi bu. Sofizm safsata demektir. Birlikte verdiğimiz seminerlerde diyalektik ve sofizm arasındaki farkı nasıl anlatırdık hatırlıyor musun? Lenin'den şu alıntıyı yaparak. Tabiatta olsun, toplumda olsun, bütün ayrım çizgilerinin itibari ve dinamik olduğu, her fenomenin belli koşullarda kendi karşıtına dönüşebileceği Marksist diyalektiğin temel kanunlarından biridir. Biri diğerine dönüşebilir diye iki unsur arasındaki ayrımı dikkate almayanlar ancak sofistlerdir. Diyalektik çok kere, Yunan felsefesi tarihi buna örnektir, sofizme köprü olmuştur. Ne ki bizler, yine de diyalektikçi olduğumuz için sofizmle mücadelemizde genel olarak bütün dönüşümleri inkar etmeyiz. Sadece eldeki fenomeni somut durumunda ve gelişme süreci içinde tahlil ederiz. Evet, sofizm safsata demektir. Sen Marksizm ile Marksizmin ekonomist versiyonu arasındaki ayrım çizgisini el çabukluğuyla ortadan kaldırmışsın. Marksizm ekonomizme dönüşebilir. Daha doğrusu dönüştüğü kanıtlandı diye böyle bir ayrım kabul etmiyorsun. Oysa Marksizmi gelinen noktada ve gelişme süreci içinde tahlil etmen gerekmez mi? Üstelik aşırı objektivistsin. Marksizmin geleceği hakkında bazı tasarımlarda önde ileride bulunabilmek için Marksizmin geleceğini önceden belirlemişsin. Marksizm ölmek zorunda demişsin. İflas etti demişsin. Dur bakalım. Ve çok fatalistsin. Marksizmin kaderinin doğduğu anda çizilmiş olduğuna iman etmişsin. Hegel Marx'a dönüşmüş, pozitivizm Marksizme, Marx Lenin'e dönüşmüş, Lenin Stalin'e, Stalin de şimdikilere. Her sonuç kendini ortaya çıkaran nedenlerin izini taşır, kaçınılmaz. Modern revizyonizmin nedenlerini Stalin'de, Stalin'in nedenlerini Lenin'de, Lenin'in nedenlerini Marx'ta, Marx'ın nedenlerini aydınlanma çağı düşünürlerinde bulmuş olman marifet değil. Zaten mevcuttur. Ama böyle bir zincirin halkalarını pekala Adem ve Havva'ya dek uzatabilirsin. Ya da senin yazının dibindeki kitap ilanında söylenen doğruysa dünyanın ilk insanları olan Hansel ve Gretel'e dek. Ama insan eyleminde ve düşüncesinde, praksiste neden-sonuç ilişkisi araman kaba determinizm olmaz mı? Haddinden fazla fanatiksin. Akıllım, bütün itiraz noktalarını altı şıkta tıkamışsın. Alfabenin ilk altı harfiyle sıraladığın peşin yanıtlarındaki çerçevende tartışmayı boğmuşsun. Aslında seninle tartışmamak gerektiğini ilan etmişsin. A. Sosyalist sistemin bugünkü çöküşünün teorinin içinde yatan nedenleri vardır. B. Nokta nokta nokta. C. Nokta nokta nokta. D. Nokta nokta nokta. E. Nokta nokta nokta. F. Bugün ihtiyaç duyduğumuz ana sorun radikal bir batı medeniyeti eleştirisidir. Billahi tartışmayı da Marksizmi de bitirmişsin. Ama yine de sana söylemek istediğim birkaç söz daha var. Seninle burada bilim, ideoloji, politika ya da teori, politika, pratik ilişkisini tartışmayacağım. Bunu bir başka mevsimde yapmanın anlamı daha fazla. Şimdi seninle ve burada değil. Ya da bu kitaptaki kuralsızlıkların bütün kuralları belki sana bir yanıt teşkil edebilir. Sosyalizm teorisinin birileri tarafından önceleri ayrıntılarıyla çerçevesi çizilmiş ve ve birileri kullansın diye dolaba konmuş bir nesne olmadığını sen de bildiğine göre aslında anlaşabilmemiz gerekirdi. Çünkü bunun anlamı, bu kitapta çenesi düşük gevezeler gibi ikide bir tekrarladığım üzere, Marksizmin teorik bir süreç olduğunu da kabul etmektir. Üstelik pratiği ile birlikte yeniden üretilen ve üretilmesi gereken bir süreç olduğunu, tüketildiği ölçüde yeniden üretilmesinin ise bir mecburiyet olduğunu. Bu bir süreç ise ve hiçbir süreçte mutlak doğru yok ise, teoride iç hatalar bulunabileceğini, yanılgı payı tanımak gerektiğini kabul etmemek mümkün mü? Bunu söylemek senin de sevdiğini bildiğim bir deyişle yağmurun ıslak olduğunu tartışmak anlamına gelmez mi? Ne yazık sen böyle tartışıyorsun. Üstelik her nedense öfkeyle bağırıp çağırıyorsun. Marksizm yanılmadı diyen arkadaşlar, dünyanın üçte biri Marksizm'deki cevheri bulamadı veya kavrayamadı. Onun için olanlar oldu diyemezsiniz. Irkçılık yapmayın. İnsanlığın üçte birini enayi yerine koymayın. En iyisini biz biliyoruz. En iyisini biz yapacağız. Fikrini savunmaktan vazgeçin. Tamam, peki lütfen sakin ol. Ama lütfen kendini de en iyisini bilmiş olan yerine koyma. En iyisini biz biliyoruz ve biz yapacağız diyormuşuz ha? Peki ama bu söylediklerinin anlamı ne? Bunlardan çıkarabildiğim anlamı kavramlaştırmak yerine sözlükteki karşılığı olan sözcüklerle kurduğum cümlelerle lafı uzatarak anlatmayı tercih edeceğim. Kestirmeden kavramsal nitelik bulmak ve kestirip atmak olmaz. Sözcüklerden mürekkep, nicelikle yüklü bir anlamla sınırlı olmalı sana söyleyeceklerim. Sen arkadaşımsın. Göz boyayıcı alıntılar ve yer yer pohpohlamalar ile okuyucunun duyguları üzerinde etkili bulunma yolunu seçmiş olmuyor musun? Tartışırken yaptığın sözcük oyunlarıyla argümanları çarpıtmış veya düzlem dışına kaydırmış olmuyor musun? Bu senin her halükarda haklılığına iman ettiğini göstermez mi? Tartışma tarzın tam da yenilgi psikozu içinde bulunan sosyalistler topluluğu karşısına geçip onların haleti ruhiyesine, karamsar düşüncelerine ve duyarlılıklarına uygun cümlelerle oynamış olman, onların bu özelliğiyle çelişmeden nabızlarına şerbet vererek bir şeyler söylemiş olabilmen ötesinde hangi anlama gelebilir? Örneğin sorunların çözümü, Marksizm nedir, ne olmalıdır sorusunda yatmıyor diyorsun. Marksizm şudur diye yapılmış herhangi bir tanımı kabul edebilirim ve bu benim eleştirilerimde herhangi bir değişikliğe yol açmaz diyorsun. Peki ama ne diyorsun? Ben Marksizmi eleştireceğim, uysa da eleştireceğim, uymasa da eleştireceğim. Çünkü reddedeceğim mi diyorsun. Gerçekten de hem Marksizme dair konuşuyor hem de Marksizm nedir ve ne olmalıdır gibi bir soruyu bile kabul etmediğini söylüyorsun. Yo, aslında ekonomistlerin yorumladığı bir Marksizmi karşına alıp en hakiki Marksizm diye hırpalıyorsun. Marksizm nedir sorusuna senin açık ve net yanıtın var. Ama ne olduğunu ya da ne olması gerektiğini tartışmaya ihtiyaç duymadığını söylediğin suçluyu ilan ediyorsun. Marksizm. Redkit'teki cenaze levazımatçısı bile senden insaflı. O da önce asalım diyordu. Ama hiç olmazsa asıldıktan sonra yargılansın da diyordu. Üstelik teorik tartışma değil esas olarak mantık tartışması yapıyorsun. Kanıtların mantıksal. Ben de bugün diyebilirim ki insanlığın bugünkü hale gelmesinin nedeni herkesin benim dediğimi yapmamasıdır. Ya da İnsanlığın üçte birini bu öz, bu hakiki cevheri bulamamak veya kavrayamamakla suçlamak eğer en kibar ifadeyle bir hafiflik değilse ırkçılıktır. Demirel ne diyordu? Petrol vardı da biz mi içtik? Sen ne diyorsun? Senin bu mantıksal kanıtlarına ters yönden yine bin kanıt daha bulunamaz mı? Herhangi bir teori ortaya konulduğu anda gereği yapılmış sayılabilir mi? Aradan yıllar geçebilir ve teorinin gereği olmayan pek çok başarısız deney yaşanabilir. Mantıksız mı? Üstelik insanlık macerasında 70 yıllık bir deneyi eleştirirken biraz daha mantık ve izan gerekmez mi? Mantık ve izan konusundaki ihmalkarlığın ile ya da karşı tarafın izanı ile Marksizm totalitarizmdir demişsin. Bilimsel sosyalizm bireysel özgürlük ile kolektif akıl arasındaki dengeyi sağlama iddiasını gerçekleştiremediği için ölmek zorunda. Çünkü başından beri enerjisini moral politik meşruiyetini bu kendi kendine koyduğu iddiadan almaktaydı. Bunu çözemedi ve çözemeyecekti. Bu nedenle iflas etti. Neden? Nasıl? Söylediklerin yalnızca bir inanç. Bak sana ne diyeceğim. Senin benimsediğin kavramsal çerçevede totalitarizmin bir küfür olarak kullanılmasıyla hiç ilgilenmiyorum. Çünkü her sorunsalın kendi kavramları olabilir ve anladığım kadarıyla sorunsallarımız farklı. Bu nedenle bence Marksizm totaliter bir düşünce olmalı ve dahi sosyalizm olacaksa bunda totalitarizm de var olmalı. Hani bilirsin, Soğuk Savaş propagandistleri faşist rejimlere otoriter, benim de hoşlanmadığım şu, komünist rejimlere de totaliter rejimler derlerdi. Faşizmi komünist düşmana karşı zorunluluğun ürünü ve böylece meşru gösterme hinliği bir yana, politik sosyolojilerinde de Marksizmi ve komünizmi sadece politik düzeyde değil, teorik düzeyde de totalitarizm kategorisine koymalarının elbet ideolojik bir anlamı ve önemi vardı. Ama sosyalizm gerçekten de otoriter değil, totaliter olabilmeli. Bütünlükçü ve toplumsal bir rejim. Politikayı politikacılara, kamu idaresini bürokratlara, ekonomiyi teknokratlara ve ekonomistlere, kültürü ve ideolojiyi entelektüellere bırakmayan bir totalitarizm. Üretenlerin yöneten olduğu, ekonomi ve siyasetin aynı düzlemde yer alabildiği bir rejimde doğrudan demokrasiyi hedefleyen emekçiler hegemonyası ancak totaliter olabilir, otoriter değil. Dolayısıyla Adem'i merkeziyetçidir ve totaliter, bütünlükçü çerçevede çok merkezlidir. İnisiyatif odakları, merkezleri toplamıdır. İnisiyatif odaklarının yani merkezlerin toplumudur. Çünkü sosyalizm total bir projedir, ekonomisi, politikası, kültürü ile. Kapitalizmde ise bu mümkün değildir. Kapitalizmde, ekonomide, liberalizm, siyasette, faşizm mümkündür. Kapitalizmde devlet ayrı, toplum ayrı yerde durur. Bizim istediğimiz sosyalizm böyle olmamalı, bunlar olmamalı. Ama bizim sosyalizmimiz emekçilerin yani onların sosyalizmi olacak. Onlar elbette Marx'ın öngörülerinin ötesinde proletaryadan ibaret değil artık. 21. yüzyıl onların daha da heterojen bir bütünlük oluşturacağına tanıklık edebilir. Şu andaki muhalefet odakları da heterojen ve parçalı. Bunları tek bir vücut, tek bir ses olarak tanımlamak ise biraz hamasiyat olur. Biz elbette günümüzdeki muhalefet odaklarıyla sınırlı bir iktidar perspektifini üretebiliriz. Ama bundan önce muhalefetin birleşik gücünden yana olmak lazım. Onları farklılıklarıyla beraber birleştiren güçten, iktidar odaklarının birleşik gücü karşısında yer alabilen birleşik güçten, bu tür bütün iktidarların yıkılabilmesi ve birleşik muhalefetin bir gün birleşik iktidar haline gelebilmesi, bizim karşı çıkmayacağımız bir totalitarizmi yaratabilsin. Total, birleşik. Bir muhalefetin kazanacağı iktidar da total, birleşik bir iktidar olabilsin. Ama anladığım kadarıyla bu noktada senin sınıf mücadelesi yönündeki çözüme de itirazın var.